Ayrım 16. 47 Ertuğrul Özkök, sayfa 203. Doktor neden 40 yaşındaki kadına taktım? Kendi kendime bir gelenek yarattım. Arada bir kendi kendime konuşuyorum. Bir tür otopsikiyatri de diyebilirsiniz. Hasta benim, doktor da benim. Divana uzanıyorum. Kendim soruyorum, kendim cevap veriyorum. Bir tür yarı delirme halde diyebilirsiniz. Biraz cesaretiniz varsa gidebileceğiniz en iyi psikiyatr kendiniz olabilirsiniz. Sadece kendimin değil, başkalarının merak ettiği soruları da soruyorum. Buyurun. Psikiyatrin divanında bir köşe yazarı. Hasta benim, doktor da benim. Ama isterseniz siz de doktor olabilirsiniz. Hakkımda teşhis koymak serbest. İsteyen istediği teşhisi koyabilir. Megaloman, şizofren, uber narsist, hatta normal bile diyebilirsiniz. Durmadan 40 yaşındaki kadınları yazıyorsun. Neden? Bazıları şaka yapıyor. 60 yaşına geldi. Tabii ki 20 yaşındaki kızlara gitmeyecek. Şakada gerçek payı var mı? Samimi söylüyorum, gerçek payı yok. Teneşirin paklamasını göze almış bir azgın teki olsaydım, birçoğunun yaptığı gibi 20 ile 30 kadınlara dönerdim. Hayır, ne öyle bir arzum ne de duygum var. Kadının 40 yaşın en güzel yaşı olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Niye 30 değil de 40? Bunun rasyonel bir açıklamasını yapamam. Hayat uzuyor. İnsanlar kendilerine daha iyi bakıyor. Ben kendimi 40'lı yaşlarımın başında bulmaya başladım. Gerçek erkekliğimi 50'li yaşlarımda yaşadım. Ya kadınlar? Kadın 40 yaşını çok güzel bir telaşla yaşıyor. Bir kere çırılçıplak aynaya bakmayı keşfettiği bir yaş. Ne istediğini öğrendiği yıllar. Mehmet Ergüven'in harikulade bir lafı var. Aldığımız zevklerden bıkarız ama verdiğimiz zevklerden asla bıkmayız diyor. 40 yaş kadını vereceği zevkin ne olduğunu çok iyi bilen ama en önemlisi verdiği zevkten olağanüstü haz duyan bir kadındır. Samimi bir soru soracağım. Sizce bu bir erkek için korkutucu değil mi? Evet, çok korkutucu. Ama korku, günah gibi şeyler bir insanın arzularını öldüremez. Ben bir erkek olarak bütün hayatım boyunca kadınımı kaybetme korkusu yaşadım. Kadını da çok güzel yaşadım. 40 yaş kadını korkutucudur. Aynı zamanda sizi mutlu edecek kadındır. Her mutluluğun bir bedeli vardır. Ödlek de olsan ödeyeceksin. Peki kadının da korkusu yok mu? 50 yaş kapıda, bu yıllar bir çırpıda geçebilir. Evet, 40 yaş kadının da sahip olduğu olağanüstü kadınlık kudretinin bir bedeli var. Onu da 40 yaş telaşı olarak görüyorum. Bu telaş bazen kadına yanlışlar yaptırabiliyor. Sahip olduğu en güzel şeyin bile farkına varamaması, telaşla oradan oraya savrulması tehlikesi var. 60 yaş erkeği olarak tavsiyeniz, telaşlanmayın, sahip olduğunuz şeyin tadını çıkarın. Zaman hiç geçmeyecekmiş, 50 yaş hiç gelmeyecekmiş gibi yaşayın. Ötekinin tadını çıkarın. Ötekinin kıymetini bilin. Peki 40 yaş kadının erkeği kimdir? 20'lik 30'luklar mı? 50'lik 60'lıklar mı? Gülerek. Herhalde bu konuda benden tarafsız cevap vermemi beklemiyorsun. Ben erkek olarak 20'lik 30'luk kadınları değil, 40 yaş kadınlarını yazıyorum. Şimdilik söyleyeceğim bunlar. Şu sıralarda 40 yaş kadınları hakkında olan bir kitap üzerinde çalışıyorum. Yeni bir şeyler keşfedersem onu da orada yazarım. Öyleyse 60'lık sana gelelim. Genel yayın yönetmeninden ayrıldıktan sonra çok yıl seks yazıları yazdığını söyleniyor. Niye? Antropoz vaziyeti mi var? Antropozun ne olduğunu samimi olarak bilmiyorum. Merak edip okumadım da. Tansu geçenlerde bana İtalyan yazar Elio Vittorini'nin Sicilya Konuşmaları kitabından bir bölüm okudu. Aynen şöyleydi. İnsan dünyadaki kötülükleri, acıyı, umutsuzluğu bilmez 7 yaşında. İnsanı soyut öfke nöbetleri tutmaz. Ama kadını tanır. Hiçbir erkek kadını 7 yaşındayken ya da daha küçükken tanıdığı gibi tanıyamaz. Yani kadınla ilgilenmek için illa da antropoza girmek gerekmiyor. Tam aksine insan çocukluğuna döndüğü zaman kadına olan ilgisi daha da artıyor. Ama bütün bunlar yine de son zamanlarda kadın meselesinde kafayı biraz daha bozmadığınız anlamına gelmiyor. Kadına daha çok uğraşıyorum diye kendimi mutsuz hissetmiyorum. Bilakis daha mutluyum. Kadına karşı daha öfkesizim, daha güven vericiyim. Kaybetmekten çok korktuğum için korkutmamaya, tam aksine güven vermeye çok gayret ediyorum. Şu herkesin bildiği bir sır. Kadını erkekten çok daha fazla seviyorum. Ben kendim ve o hergele tavşan kardeş. İnsan görmediği bir film yıldızı için yazı yazma ihtiyacı duyabilir mi? Ben bazen duyuyorum. Mesela Stuart Light'ın afişini ve küçük bir parçasını gördüğüm an içimden müthiş bir yazma dalgası yükselmişti. Stuart Little'da o küçücük fare beni müthiş etkilemişti. Burada ise filmin adı. Filmin adı Me, Myself and Irene. Türkçe'ye çevirirsek şöyle bir şey çıkıyor. Ben, kendim ve İrene. Ne var bunda diye sorabilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Ben ve kendim. Yani ben ve içimdeki öteki. Ama filmin yönetmeni o öteki için daha iyi bir kelime bulmuş. Kendim diyor. Filmde Jim Carrey 17 yıllık eski bir polis memuru canlandırıyor. İsminden de anlayacağınız gibi ruhu iki ayrı kişiliği barındırıyor. Birinci kişiliği Charlie, çok çalışan, insanlara yardım etmeyi seven, üç oğluna sevgiyle bağlı bir insan. Ama onun bir de acayip ikiz kişiliği var. Onun adı da Hank. Hank deliler gibi içen, sürekli kavga eden, felaket seks düşkünü bir kişilik. Bir o, bir de kendisi. Ama hangisi asıl o, hangisi öteki ayırmak mümkün değil. Sakın korkmayın. Öyle derin psikanalitik tahlillere girmeyeceğim. Benim yapmak istediğim aynı ruh üzerine monte edilen iki ayrı kişiliğin, insan hayatını ne kadar kolaylaştıran bir şey olduğunu anlatabilmek. Tıpkı küçük ve beyaz yalanlar gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan geniş çaplı bir araştırmada, Amerikalılara eğer bir arkadaşınıza yardım olacaksa veya onun hayatını kolaylaştıracaksa yalan söyleyebilir misiniz diye sormuşlar. %60 gibi büyük bir çoğunluk evet söylerim cevabını vermiş. Ben de olsam bu beyaz çoğunluk içinde yer alırdım. Benim için beyaz yalan, yalan değildir. Hayatı yaşamayı kolaylaştıran bir şeydir. Tıpkı ben ve içimdeki öteki ben, yani kendim gibi. Eskiden beri her insanın içinde en az 2-3 ayrı kişiliğin bulunduğuna inanırım. Gardırobumda asılı elbiselerimin yanında bir de maskelerimin bulunduğunu düşünürüm. Bazıları iş yerlerinde, bazıları arkadaş toplantılarında, bazıları aile içinde takılan maskeler. Ama nereye kadar? Maske gardırobunun hudutları bellidir. Beyaz ve masum coğrafyanın bittiği yerde ikiyüzlülük başlar. Ben ve öteki çirkinleşir veya iyiliğin bitip kötülüğün başladığı o karanlık check-up point Charlie, Doğu ile Batı Berlin'in buluşma noktası, Dr. Jack'in sıyrılıp Mr. Hyde'ye dönüştüğümüz çizgi. İşte böyle hudut boylarında ben ve öteki masumiyetini kaybeder. Kişinin renkleri gökkuşağının katmanları olmaktan çıkıp karanlığın tonları haline dönüşür. Benim yerim birincilerin tarafındadır. Masumiyet sınırları içinde renk değiştiren bu kalemun ruhları hayatın güzellikleri olarak görürüm. Ama içki içtiği zaman habisleşen, kafesinden kurtulup insan üzerine saldıran ötekilerden çok korkarım. Onlarla aynı masalarda bulunmak, aynı mahalleleri paylaşmak istemem. Kişilik safarisinin hep masumiyet ormanlarında, etrafı iyi korunmuş vahalarda veya Disneyland'larda yapılmasını tercih ederim. Siret ile suret arasındaki mesafenin görüş zaviyesi içinde kalması gerektiğine inanırım. Bunu becerebildiğim ölçüde de ben ve kendim barış içinde mutlu bir şekilde yaşar gideriz. Oysa ben Mick Jagger olmak istiyordum. Katıldığım bir TV programında Esra Harman'da hayatınızda hiç siyasi olaylara karışıp orayı burayı taşladınız oldu mu diye sormuştu. Düşündüm. Aklıma sadece 3 eylem geldi. Birinde Adalet Partisi'nin genel merkezi önünde gösteri yapmıştık. Süleyman Demirel'e ifrit oluyorduk. Binaya taşlar atıldı ama ben atmadım. Öteki Amerikan Kültür Merkezi'nin önünde bir gösteriydi. Bir de 1967 Kıbrıs olayları sırasında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Vance Ankara'ya geliyordu. Onun gelişini engellemek için Esenboğa Havalimanı'na gitmiş ve piste yatarak uçağın inmesini engellemeye çalışmıştık. Ama onun uçağı Etimesut askeri havaalanına inmişti. Esra Harman da şaşırdı. Yani bütün solculuğunuz bu kadarcık mı? Dedi. Evet, bu kadardı. Türkiye İşçi Partisi'ni destekliyordum. Ama kafam çok karışıktı, dedim. Gerçekten karışıktı. Kim olduğuma ben değil, eşim Tansu karar verdi. Kaldığım evdeki odamda başımda iki poster asılıydı. Biri Karl Marx, öteki ise Rolling Stones'un solisti Mick Jagger. Peki ben hangisiydim? Cevabını Tansu verdi. Daha ilk karşılaşmamızda teşhis koydu. Seninle Mick Jagger'a benzediğin için çıkıyorum, dedi. Böylece kim olduğuma o an karar verdim. O günden itibaren Mick Jagger'a benzemeye çalıştım. Siyasal bilgilerin kantinindeki devrimci arkadaşlarım beni fazla pop buldukları için dışladı. Derin popçu arkadaşlarım ise fazla siyasi ve Marksist buldukları için. O gün iki cemaat arasında kaldım ve kimseye yaranamadım. Bu iki arada bir devede kalmış. Bir alın yazısı gibi bütün hayatım boyunca yakamı bırakmamış. Kimseye yaranamamışım. Moonlight Jagger şarkısını dinlerken. Peki bu bir hüzün itirafı mı? Hayır, hiç değil. Bir kere şu var. Başımdaki saçlar epey azaldığı halde Tansu bana hala Mick Jagger muamelesi yapıyor. Ben de bu havayı canlı tutmak için günde en az iki defa Maroon 5'ın Moonlight Jagger şarkısını dinliyorum. Acayip iyi geliyor. İkincisi de şu, bana göre Mick Jagger sürdürülebilir başarının en parlak temsilcilerinden biri. Her gün fenderimi çıkarıp okşuyorum. Rolling Stones bu yıl kuruluşunun 51. yılını kutluyor. Hala zirvedeler. Hala statlara binlerce insanı topluyorlar. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Davos'ta Mick Jagger'la karşılaşıp sohbet ederken çok heyecanlandım. Ona yanlışlıkla gazeteci olduğumu söyledim ve cümlemi şöyle tamamladım. Oysa ben Mick Jagger olmak istiyordum. Hüzün itirafı mı? Hayır, asla değil. O yüzden Fender Stratocaster gitarımı her gün ihtimamla kutusundan çıkarıp okşuyorum. Gelesim de yok, gidesim de. Daha çok gençken hayatım bana çok şeyler vaat edip çok az şeyler verdiği günlerde bir şarkı dinlemiştim. Bırak, takma, her şeyi iyi tarafından al, diyordu. Alamıyordum. Ne zaman bir otobüse binsem, ne zaman kaçmak, uzaklara gitmek, genç bir hicrete teşebbüs etmek istesem, yanımda boş bir koltuk beni alıkoyuyordu. Kimselerin oturmadığı, hiç dolmayan, hiç dolmayacakmış gibi duran bomboş bir koltuktu bu. O koltuk bana hep çizmek isteyip de çizemediğim bir simayı, dokunmak isteyip de dokunamadığım bir bedeni, anlatmak isteyip de bir türlü konuşamadığım bir silüeti vaat ediyordu. Heyhat, hiç vermiyordu. İşte o günlerde Walker Brothers'ın harika bir şarkısını dinlemiştim. Make it easy on yourself, diyordu. Hayatın mutlaka iyi bir tarafı vardır ve sen hep o tarafından al. Müsekkin bir şarkı. Bu şarkı bugüne kadar hiç yakamı bırakmadı. Vır vır edip durdu. Bana hep aynı şeyi anlattı. Tuhaf bir şarkıdır bu. Ayrılık şarkısıdır, hüzünlüdür ama müsekkin bir şarkıdır. Ayakta kalamayacak olsanız bile hiç olmazsa dizlerinizin üzerinde yalvarmanıza yardım edecek tuhaf bir şeydir. Tuhaf bir yıldı. Geride bıraktığım yıl yepyeni şeyleri keşfettiğim bir yıldı. Mesela bir masada yan yana oturmanın güzelliğini keşfettiğim bir yıldı. Yandaki boş koltuğun ne olduğunu anladığım bir yıldı. Mesela ötekinin keyfini çıkarmak cümlesini öğrendiğim yıldı. Yabadabadu diye bağırmayı ölesiye özlediğim bir yıldı. Gerisim de yok, gidesim de sancısını tattığım yıldı. Doya doya bağırmak istiyordum ama hayat bana fısıltıyı bile yasaklamıştı. Tuhaf bir yıldı. Hiç bitmez dediğim şeylerin bitebileceği korkusunu yaşadığım yıldı. İçimdeki ağır hüznü acemi kahkahalarla, suni gülümsemelerle, mutluluk taktikleriyle kamufle etmeye çalıştığım günlerin hatırası oldu. Ve artık anladım ki Mick Jagger olabilmem için vakit çok geçti. Hayatımın bir dönemi kapanıyordu. Olsun dedim, kabullenebilmek de bir şeydir. Erkek adamın jübile yılları. Eşref Cerrahoğlu iyi tanıdığım bir insandı. Eşi Fulya da. Kızlarını epey görmüşümdür. Çok yerlerde karşılaşmış, yaz gecelerinde epey sohbet etmişizdir. Onun bir gün başını alıp evi terk ettiğini öğrendi, şaşırmadım. Aslında çok şaşırmam gerekirdi. Birisi bana yakın çevreden evini kimler terk edip genç kadınların peşinden gider diye sorsaydı, Eşref herhalde listeme hiç girmezdi. Aklıma bile gelmezdi. Yine de şaşırmadım. Sadece düşündüm. Onu, çevremi, arkadaşlarımı, kendimi, bütün 60'ına merdiven dayayanları. Bir zamanlar göz doktorum, insan gözü körleşirken ilk kaybettiği renk mavi olur demişti. Yaşlanmanın ne kadar gaddar bir şey olduğunu ilk defa o zaman keşfetmiştim. En güzel renk ilk giden oluyordu. En az ihtimal verdiğimiz Eşref'in ilk giden olması da acaba böyle bir şey miydi? 66 yıllık hayatımda başka şeyler de öğrendim. İnsan ruhu yaşlanırken ilk kaybettiği duygusu şaşırma oluyor. Tennessee Williams'ın Iguana Gecesi esirindeki o cümle gibi. İnsana ait hiçbir şey beni şaşırtamaz. Hele hele beni hiç şaşırtmaz. Çünkü o yaşın ne olduğunu iyi bilirim. O öyle bir yaştır ki aynalar size hala yalan söyler. Her gün danıştığınız o büyük yalancı sizi hiçbir şeyin değişmediğine ikna eder. Fotoğraflar işte o yüzden daha dürüsttür. Ama fahişe aynalar. Gözünüzün önüne bir mutluluk perdesi çeker. Fotoğraftaki buruşmuş simaya değil, aynadaki değişmeyen hayale inanırsınız. İşte o yüzden yıllar sonra gördüğünüz her arkadaş yaşlanmış, siz de genç kalmışsınız gibi gelir. O öyle bir yaştır ki hayatınızın geri kalan bölümünü sadece bir jübile olarak görürsünüz. Her gün önemlidir. Önünüze hedef koymuşsunuzdur. Mesela 65'ime kadar ne yaparsam yaptım, gerisi artık mümkün değil dersiniz. Yani önünüzde kalan süre 5 artı 1 yıldır pahalı bir şişe şarap açarsınız. Tadını beğenmediniz mi? Aklınıza o cümle. Her gün önemlidir. Her gün bir öncekinden daha kıymetlidir. 100 dolarlık bir şişeyi döker, bir kadeh için ötekini açarsınız. Çünkü kalan günler dolaptaki şişeden çok daha kıymetlidir. O öyle bir yaştır ki önünüzde sevişebilecek yılların ay, gün, saat hesabını yaparsınız. 6 yıl 72 ay eder. O da 2, 10'da 190 gün. Yani 52.560 saat. Uyumayı, çalışmayı, zaruri ihtiyaçları çıkar, geriye ne kalır? Aceleci nefes nefese bir ruh. 60'ından geriye kalan hayat, işte o jübilenin hayaliyle geçer. Bugün de geçti, yine bir şey yapamadık hüznüyle yatak odanızın duvarına bir çentik atarsınız. Yan yana 4 çentik, üzerine bir çapraz 5 gün eder. 6 tanesi yan yana gelince 1 ay. Gittim size 72 ayın biri. Erkek antropozu işte böyle bir gün saymadır. Ardınızda derin bir yaşanmamışlık varsa, en güzel yılları büyük bir müsrifikle heba edip yakmışsanız, işte böyle telaşa kapılırsınız. Her sabah çentiklere bakar paniklersiniz ve her sabah kafanıza o acıtıcı muhasebeyle evinizden çıkarsınız. 72 ay vardı, gitti biri, kaldı geriye 71 ay. Sonra bir gün etrafınıza bakarsınız ve panik içinde onu fark edersiniz. Yarıçapı 50 metre, o küçük dünyadan birisi ve panik jübilesi başlar. Diyorum ya, hazırlıklı değilseniz ve mazinizle kendinizin arasında derin bir yaşanmamışlık çukuru varsa, rüzgara kapılır, alır başınızı gidersiniz. Bu da sizin sonunuz olur. Bazen ölüm işte böyle bir jübiledir. 16. ayrımın sonu, sayfa 213.